Ayrım 38.
Genç adamın birden uzun ince boynunda, kulağının arkasına giden damar gerilmiş, morarmış, yüzü de kızarmıştı. Tüm gözler ona doğru çevrilmişti. Kalabalığa baktı ve karşısındaki insanların yüzlerindeki anlamdan yüreklenmiş gibi çekingen, üzgün bir tavırla gülümsedi. Sonra başını gene eğerek basamağın üzerinde duruşunu düzeltti. Rostopçin hiç değişmeyen madeni bir sesle, "Çarına ve yurduna ihanet etmiştir. Bonaparte'ın yanına geçmiştir. Aramızda yalnız o Rusların adını kirletmiştir. Moskova'da şimdi onun yüzünden mahvoluyor," diyordu. Gözlerini bir an için indirdi ve o sırada aşağıda boynu eğik bir tavırla duran Vereshyagin'i gördü. Gözü ona ilişince kanı beynine sıçramış gibi oldu. Elini kaldırdı ve halka dönerek bağırdı. "Artık cezasını siz verin, onu size bırakıyorum." İnsanlar susuyor, yalnız birbirlerini gittikçe daha çok sıkıştırıyorlardı. Birbirlerine yapışmış gibi durmak, bu her an patlamaya hazır boğucu hava içinde soluk almak, kımıldamaya bile gücü yetmemek ve bilinmeyen, anlaşılmayan, korkunç bir olayı beklemek dayanılır şey değildi. Önde duran, karşılarında olup bitenlerin tümünü gören insanların hepsi korkudan gözlerini ve ağızlarını açmış, var güçleriyle sırtlarını gererek arkadan itenlere direnmeye çalışıyorlardı. Rostopçin, "Gebertin şunu, kahrolsun hain ve artık Rusların adını kirletmesin," diye bağırdı. "Vurun, buyruğumdur." Halk Rostopçin'in sözlerini anlamadan, yalnız öfkeli sesindeki anlamı sezerek iniltilerle biraz ilerledi. Ama hemen sonra gene durakladı. Gene egemen olan bir anlık sessizliğin ortasında Vereshyagin'in çekingen ama aynı zamanda rol yapıyormuş duygusunu veren sesi duyuldu. "Kontum, kontum, bizden büyük tanrı var," diye başını kaldırdı. O ince boynundaki kalın damar gene kanla doldu, kırmızı yüzü de bir anda sarardı. O daha sözünü bitirmeden Rostopçin ansızın tıpkı onun gibi sarararak "Gebertin şunu, buyruğumdur," diye bağırdı. Subay muhafız erlerine "Kılıç çek," diye buyruk vererek kılıcını çekti. Kalabalığın arkalarından daha güçlü bir dalga gelip ön sıralara değin ilerledi ve bir anda öndekileri yerlerinden söküp sürükleyerek ta kapının önündeki basamaklara yaklaştırdı. Uzun boylu genç taşlaşmış bir yüzle elini kaldırmış olarak Vereshyagin'in yanında duruyordu. Subay muhafız erlerine fısıldar gibi "Vur," dedi. Erlerden biri yüzü kinden karmakarışık olmuş bir durumda kılıcının küt yanıyla Vereshyagin'in başına bir darbe indirdi. Vereshyagin bunun kendisine niçin yapıldığını anlamıyormuş gibi korkuyla arkasına bakarak şaşkınlıkla kısa bir çığlık attı. "Ah!" Kalabalıkta bir şaşkınlık ve korku iniltisi dolaştı. Birinin dertli dertli "Aman Tanrım!" diye bağırdığı duyuldu. Ama Vereshyagin elinde olmayarak attığı bu şaşkın çığlıktan sonra duyduğu acıdan sızlanır gibi bağırdı ve işte bu bağırış onu mahvetti. Halka engel olan o insanca duyguların dayanılmaz derecede gerilmiş teli birden kopuverdi. Cinayete bir kez girişilmişti, artık işin sonunu getirmek zorunluydu. Yakınış dolu iniltiyi, halkın tehdit dolu öfkeli kükremesi bastırdı. Fırtınanın son yedinci dalgası nasıl gemileri parçalarsa, kalabalığın arka sıralarından yükselen bu son karşı konulmaz dalga, ön sıralara değin geldi, onları devirdi ve her şeyi kapladı. İlk vuruşu yapan muhafız eri, vuruşunu yinelemek istiyordu. Vereshyagin, kollarını başına siper ederek dehşet içinde kendini halka doğru attı. Uzun boylu gence çarptı, o da elleriyle Vereshyagin'in ince boynunu kavradı ve yabanıl bir çığlık atarak onunla birlikte üzerlerine sel gibi gelen ve her şeyi parçalayan halkın ayakları dibine düştü. Kimi Vereshyagin'e, kimi uzun boylu gence vuruyor, onu parçalıyordu. Ezilen insanların çığlıkları da, uzun boylu genci kurtarmaya çalışanların bağırışları da, halkın içinde kin uyandırmaktan başka işe yaramıyordu. Muhafız erleri uzun bir süre kan içinde kalan, dayaktan yarı ölü bir duruma gelmiş fabrika işçisini kurtaramadılar. ve bir kez başlanmış işi sona erdirmeye çalışan halkın kendini kaptırdığı o çılgınca telaşa karşın Vereşyagin'i döven, boğan, parçalayan insanlar onu uzun bir süre öldürmediler. Kalabalık her yönden bastırıyor ve ne son vuruşu indirmeye ne de onu bırakmaya fırsat veriyordu. Bağırıyordu halk. Baltayla mı gebertmeli, ne yapmalı? Ezdiler hain herifi. Dinimizi ele verdi. Sağmış. Herif yedi canlı. Hak eden cezasını bulur. Döverek gebertin be. Daha sağ mı yahu? Ancak kurban çırpınmayı bırakıp çığlıkların yerine de sürekli hep aynı tonda duyulan bir hırıltı duyulmaya başlayınca herkes hemen geri çekildi ve yerde yatan kan içindeki cesedin çevresinde itişe kakışa yer değiştirmeye başladı. Herkes yaklaşıyor, yapılmış olanlara bakıyor, dehşet ve şaşkınlık içinde söylene söylene geri çekiliyordu şimdi. Kalabalıkta, ''Aman Tanrım, halk canavar kesilmiş, bundan sonra artık sağ kalabilir mi?'' sesleri duyuluyordu. Aynı insanları yüzü toza ve kana bulanmış, mosmor olmuş, uzun ince boynu vurulmuş cesede kendi canları acıyormuş gibi bir acıma duygusu içinde bakıyorlardı. Gencecikmiş de diyorlardı, herhalde tüccar falandı, amma da azgın halk olduk. Diyorlar ki suçlu olan bu değilmiş, olmaz olur mu? Aman Tanrım, öbürünü de dövmüşler, neredeyse ölecekmiş, öyle diyorlar. Ah şu halkımız yok mu, günahtan hiç korkmayan halkımız. Fazla çaba gösterme meraklısı polis memuru, Kont Hazretlerinin avlusunda bir cesedin bulunmasını yakışıksız sayarak muhafız erlerine onu sokağa götürmelerini buyurdu. İki muhafız eri her yanı sakatlanmış cesedi ayaklarından tutarak sürüklemeye başladılar. Kana bulanmış, toz içinde kalmış, saçları yarı kesilmiş, kirli başı uzun boynunun ucunda sağa sola kıvrılarak toprakta sürükleniyordu kurbanın. Halk cesetten geri çekilerek birbirlerine sokuluyordu. Vereşyagin'in yere düştüğü, halkın da yabanıl bir kükreyişle onun başında toplaşıp dalgalanmaya başladığı anda, Rostopçin birden sapsarı kesilmiş ve arabasının kendisini beklediği arka kapıya gidecek yerde, nereye niçin gittiğini bilmeden başını eğerek hızlı adımlarla alt kattaki odalara giden koridordan ileriye doğru yürümüştü. Çenesinin sıtmaya tutulmuş gibi titremesini bir türlü durduramıyordu. Arkasından korkulu titrek bir ses duyuldu. ''Ekselans buraya efendim, nereye gidiyorsunuz efendim? Buraya buyurun.'' Kont Rostopçin yanıt verecek halde değildi. Bu yüzden söz dinleyerek döndü, kendisine söylenen yere gitti. Arka kapıda fayton duruyordu. Halkın uzaktan uzağa duyulan uğultusu buradan da duyuluyordu. Kont Rostopçin hemen faytona binerek Skolniki'ye, kentin dışındaki evine doğru sürmelerini buyurdu. Miasmitskaya'ya çıkıp da halkın artık sesini duymadığı yere gelince pişmanlık kımıldadı içinde. Şimdi kendi memurlarının önünde açığa vurduğu heyecanı ve korkuyu hoşnutsuzca anımsıyordu. Fransızca olarak avam korkunçtur, iğrençtir diye düşünüyordu. Ancak insan eti yiyince yatışan kurtlar gibidirler. Birden Vereşyagin'in sözleri geldi aklına. Bizden büyük tanrı var. O zaman sırtında hoş olmayan bir ürperme duyumsadı. Benim başka görevlerim vardı diye düşündü. Halkı yatıştırmak gerekiyordu. Nice kurbanlar halkın iyiliği için mahvolmuşlardır ve oluyorlar. Sonra kendi ailesine, kendi yani onun yönetimi altına verilen başkentine ve kendi kendine karşı olan görevleri aklına geldi. Ama kendini Fyodor Vasilievich Rostopçin olarak değil, halkın uğruna kendisini ortaya atan bir kişi olarak görüyordu. Bir garnizon başkomutanı, bir devlet temsilcisi ve çarın tam yetkiyle görevlendirdiği biriydi o şimdi. Davranışlarımın çizgisi bambaşka olacaktı. Ama bir başkomutan olarak yaşamımı ve onurumu korumak zorundayım diyordu. Faytonun yumuşak yaylarının oluşturduğu sarsıntıyla ve artık kalabalığın o korkunç çığlıklarını duymadığından Rostopçin'in sinirleri yatışmıştı. Sinirleri yatışınca da her zaman olduğu gibi zihni kendine ruh bakımından yatıştırmayı sağlayan nedenleri de uydurdu. Rostopçin'i yatıştıran düşünce yeni bir şey değildi. Dünya kuruldu kurulalı, insanlar birbirlerini öldürmeye başladı başlayalı, bir tek kişi kendi kendini bu düşünceyle yatıştırmadan cinayet işlememiştir. Bu düşünce kamu yararıdır, başka insanların iyiliğidir. Bu tutkuya kapılmamış bir insan için bu insanların iyiliği hiçbir zaman bilinen kesin bir şey değildir. Ama cinayet işleyen biri bunun neyle sınırlı olduğunu kesin olarak bildiği kanısındadır. Rostopçin de işte bunu biliyordu. Düşüncelerinde kendi davranışı yüzünden kendini suçlamak şöyle dursun, bu tam yerinde ortaya çıkan fırsattan böylesine yerinde yararlandığı, hem bir suçluyu cezalandırdığı hem de halkı yatıştırdığı için bütün olup bitenleri kendisinden hoşnut olmak için bir neden olarak görüyordu. Vereshyagin yargılanmış, kendisine idam cezası verilmişti diye düşünüyordu. Oysa Vereshyagin'e senato yalnız kürek cezası vermişti. Bir yurt düşmanı, ulusuna ihanet etmiş biriydi. Onu cezasız bırakamazdım. Sonra bir taşla iki kuş vurmuş oluyordum. Hem halkı yatıştırmak için bir kurban veriyor, hem bir canavarı cezalandırmış oluyordum. Kentin dışındaki evine gelip de oradaki işlerle uğraşmaya başlayınca büsbütün yatıştı. Yarım saat sonra hızla giden atlıların koşulduğu arabasıyla Skolniki düzlüğünden geçiyor, artık olup bitenleri anımsamıyor, yalnız bundan sonra olacakları kavramaya ve düşünmeye çalışıyordu. Yavuz Köprüsü'nden geçiyordu şimdi. Kendisine söylediklerine göre Kutuzov oradaydı. Kontrostopçin kendisini aldatmış olan Kutuzov'a söyleyeceği öfkeli ve sitem dolu sözleri geçiriyordu aklından. Başkentin bırakılmasından doğacak tüm felaketlerin sorumluluğunu yüklenmiş olduğunu o yaşlı tilkiye duyumsattıracak ki ona göre bunun sorumlusu oydu. O bunamış, o dar kafalı adama bunların hesabını soracaklarını söyleyecekti. Bunları daha önceden tasarlayarak öfkeyle faytonda sağa sola dönüyor, kızgın kızgın çevresine bakınıyordu. Skolniki düzlüğü ıssızdı. Yalnız öbür ucunda manastırla akıl hastanesi yanında beyazlar giyinmiş, küme küme toplanmış insanlarla, onlara benzeyen ama düzlüğe tek tek dağılıp, ellerini kollarını sallaya sallaya bağıra çağıra yürüyen kişiler göze çarpıyordu. Aralarından biri Kontrostopçi'nin arabasının yolunu kesecek biçimde geliyordu. Kontrostopçi'nin kendisi de, arabacısı da, muhafızları da, serbest bırakılmış bu delilere, özellikle onlara doğru koşana dehşet ve merakla bakıyorlardı. Bu deli uzun zayıf bacaklarının üzerinde sallana sallana, sırtındaki uzun gömleğin eteklerini uçura uçura, gözlerini Rostopçin'den çekmeden hızla üzerlerine doğru geliyor, konta boğuk bir sesle bir şeyler bağırıyor, durması için işaretler yapıyordu. Top top olmuş, düzensiz sakalının bürüdüğü, somurtuk, alımlı yüzü zayıf ve sarıydı. Simsiyah, pırıl pırıl göz bebekleri safran rengini andıran aklarının aşağısına kaymıştı. Tiz bir sesle durup durup, ''Dur gitme, ben buyuruyorum'' diye çığlıklar atıyor, soluğu tıkanarak duruyor, sonra onları etkileyen bir sesle gene çeşitli hareketlerle bir şeyler bağırmayı sürdürüyordu. Fayton atların var güçleriyle ileri doğru fırladı. Ama Kontrostopçin hem daha uzun bir süre gittikçe yaklaşan o çılgın, umutsuzluk dolu çığlıkları işitti, hem de ve daha çok Kürk gocukluğu yurt düşmanının şaşkın, korkulu ve kan içindeki yüzü gözlerinin önünden hiç gitmedi. Yeni izlenimleri ne deyin taze olursa olsun duyumsuyordu ki öbür anı yüreğinde silinmeyen bir iz bırakmıştır. Şimdi kesin olarak anlıyordu ki bu onun içinde açtığı kanlı yara hiçbir zaman iyileşmeyecektir. Şimdi kendi sözlerini gene duyar gibi oluyordu. Parçalayın şunu, hesabını sizden soracağım. Bu sözleri niçin söyledim sanki? Ağzımdan kaçtı işte. Onları söylemeyebilirdim, o zaman hiçbir şey olmazdı. İlk darbeyi indiren muhafız erinin ilk anda korkulu ama sonradan birdenbire yabanıllaşan yüzüyle, ona çekingen bir sitemle bakan, o gocuğu tilki kürkünden yapılmış delikanlının gözleri canlanıyordu hep sanrısında. İyi ama ben bunu kendim için yapmadım ki. Bunu böyle yapmam gerekiyordu. Ayak takımı, yurt düşmanı, halkın iyiliği diye düşünüyordu. Yavuz Köprüsü'nde ordular hala birbirlerini sıkıştırıyorlardı. Hava sıcaktı. Fayton büyük bir gürültüyle dört nala kendisine yaklaştığı zaman Kutuzov kaşlarını çatmış, somurtkan bir tavırla köprünün yanındaki bankta oturuyor, kırbacı ile kumların üzerine bir şeyler çiziktiriyordu. Sırtında general üniforması, başında tüylü bir şapkayla, öfkeden mi korkudan mı bilinmez, gözleri hep devinen biri Kutuzov'a yaklaştı ve ona Fransızca bir şeyler söylemeye başladı. Bu Kont Rostopçin'di. Kutuzov'a artık ortada Moskova diye, başkent diye bir şey kalmadığını, ayakta kalan tek şey ordu olduğu için oraya geldiğini söylüyordu. Kutuzov Rostopçin'e bakıyor, sanki kendine söylenen bu sözlerin anlamını kavramıyormuş gibi, o anda kendisiyle konuşanın yüzünde özelliği olan bir anlam bulabilmek için büyük bir çaba gösteriyordu. Rostopçin sözünü şaşırarak sustu. Kutuzov başını salladı, sonra keskin bakışlarını Rostopçin'in yüzünden ayırmadan yavaşça, "Evet, Moskova'yı savaşmadan teslim etmem," dedi. Kutuzov bu sözleri söylerken bambaşka bir şey mi düşünüyordu? Yoksa saçmaladığını bile bile mi söylemişti bunları, kim bilir? Yalnız Rostopçin hiçbir karşılık vermeden hemen Kutuzov'un yanından uzaklaştı. Ve ne tuhaf şeydir. Moskova'nın garnizon komutanı, o mağrur Kont Rostopçin, eline bir kırbaç aldı, köprüye yaklaşarak bağıra bağıra orada toplanmış olan arabaları dağıtmaya başladı. 26. Müran'ın orduları öğleden sonra saat 4'te Moskova'ya giriyorlardı. En önde Württemberg'li bir süvari birliği vardı. Kalabalık yaverlerle Napoli kralı geliyordu onun arkasından. Müra, Arba'nın ortasına yakın bir yerde, Aziz Nikola Kilisesi'nin yanında durdu. Öndeki birlikten kendi kalesi Kremlin'in ne durumda olduğunu bildirecek haberi bekledi. Müra'nın çevresinde Moskova'da kalan insanlardan küçük bir kalabalık toplanmıştı. Bu tüylerle süslenmiş, takılar takınmış, uzun saçlı tuhaf adama çekingen bir tavırla şaşkın şaşkın bakıyordu herkes. Alçak sesle söylenen sözler duyuluyordu. Kimmiş bu? Çarları mıymış, neymiş? Amma adam ha! Çevirmen atını grup halinde birikmiş kalabalığa doğru sürdü. Kalabalıkta herkes birbirine "Şapkanı çıkar be, şapkanı çıkar," diye uyardı birden. Çevirmen yaşlı bir kapıcıya doğru dönerek ona Kremlin'e daha çok olup olmadığını sordu. Kendisine yabancı ve leh dilinin diyaleğini taşıyan adama şaşkınlıkla kulak veriyor. Çevirmenin konuştuğu dilin Rusça olduğunu anlamıyor. Kendisine söylenenleri anlamadan başkalarının arkasına saklanıyordu. Müra çevirmene yaklaştı, Rus ordularının nerede olduğunu sormasını buyurdu. Ruslardan biri kendisine sordukları soruyu anladı. O zaman çevirmene birkaç ses birden karşılık verdi. Önce birlikten gelen bir subay atını Müra'ya doğru sürdü, rapor vererek kalenin kapısının içeriden sürgülendiğini ve herhalde içeride düzen kurulduğunu bildirdi. Müra peki diyerek yaver subaylardan birine doğru döndü, dört hafif top çıkarıp kapıyı dövmelerini buyurdu hemen. Müra'nın arkasından gelen konvoydan dört nala topçu birlikleri çıktı ve Arbat alanını geçmeye başladı. Vozvijenka'nın öbür ucuna değin inen topçular arada durup saflarına girdiler. Birkaç Fransız subayı topçulara buyruk verip topları gerektiği biçimde dizilmiş uzun sahra dürbünüyle Kremlin'e bakıyordu. Kremlin'de akşam duasının çanları çalıyor, bu ses de Fransızları şaşırtıyordu. Sanıyorlardı ki bu silah başı çağrısıydı. Birkaç topçu eri Kutafyev kapısına yaklaştı. Kapının önünde kerestelerle tomruktan yapılmış barikatlar vardı. Bir subay birliğiyle birlikte kapıya doğru koşmaya başlar başlamaz barikat altından iki tüfek ateşlendi. Topun başında duran general subaya buyruk verdi. Subay da erlerle birlikte geriye dönüp koştu. Kapının öbür yanından üç atış sesi daha duyuldu. Kurşunlardan biri bir Fransız erinin bacağını sıyırdı. Barikatın öbür yanından birkaç kişinin tuhaf seslerle bağırdıkları duyuldu. Fransız generalinin, subaylarının ve erlerinin yüzünde aynı anda sanki buyruk verilmiş gibi o eski neşeyle huzur anlamının yerine çatışmalara, acılara göğüs germeye hazır olduklarını belirten inatçı, gergin bir hava belirmişti. Mareşallerinden başlayarak en son erine kadar hepsi artık aynı ruh hali içindeydi. Onlar için burası yalnız Vozvijenka, Homovaya, Kutafyev ya da Traitva kapısı değildi. Yalnız kanlı bir çarpışmanın yapılacağı bir savaş alanıydı. Herkes bu savaşa hazırlanmıştı. Kapının öbür yanındaki bağırışmalar susmuştu. Toplar ileri doğru sürülmüştü. Topçular tutuşan fitilleri üflediler. Subay ateş diye komut verdi ve peş peşe ıslıklı madeni iki ses duyuldu. Ardından seri ateşin kurşunları kapıya, kerestelere ve tomruklardan yapılmış barikatlara yağmaya başladı. Alanın üzerinde iki duman bulutu dalgalandı. Kremlin'in taş duvarları üzerindeki kurşun seslerinin yankıları dindikten sonra Fransızların başları üzerinde tuhaf bir ses duyuldu. Duvarların üzerinde kocaman bir alaca karga sürüsü gak gak diye bağıra bağıra binlerce kanadın çırpınışı içinde havada döne döne yükseldi. Bu sesle aynı anda kapıda tek bir insan çığlığı duyuldu ve binanın arkasından şapkasız kaftanlı bir adam göründü. Elde tüfek Fransızlara nişan alıyordu. Topçu subayı gene ateş diye bağırdı. Aynı anda bir tüfek ve iki top sesi duyuldu. Kapı gene dumanla örtüldü. Barikatın arkasından hiçbir şey kımıldamıyordu. O zaman Fransız piyade erleri subaylarıyla birlikte kapıya doğru yürüdüler. Kapıda üç yaralı ile dört ölü vardı. Kaftanlı iki adam duvarların dibinden aşağıya Zemyoka'ya doğru kaçıyorlardı. Subay kerestelerle cesetleri işaret ederek kaldırın şunları dedi. Fransızlar yaralılara son birer kurşun sıkarak cesetleri aşağıya parmaklığın öbür yanına attılar. Bu insanların kim olduklarını kimse bilmiyordu. Onlar için yalnız kaldırın şunları denilmiş ve cesetleri kaldırılıp atılmış, sonradan da kokmasınlar diye gömülmüştü. Yalnız Thiers onları anarak birkaç güzel tümcek aralamıştır. Bu alçaklar kutsal kaleye dolmuş, cephanelikteki tüfekleri ele geçirmiş. Fransızlara alçakça ateş ediyorlardı. Birkaçını kılıçtan geçirdiler ve Kremlin'i onlardan temizlediler. Murat'a yolun temizlenmiş olduğu bildirildi. Fransızlar kapıdan içeri girip senato alanında karargah kurarak yerleşmeye başladılar. Erler şatonun penceresinden alana iskemleler atıyor, ateşler yakıyorlardı. Başka birlikler Kremlin'den geçerek Maroseyko, Lubyanka ve Pakrovka'da yerleşiyorlardı. Bir üçüncü grup Vozvijenka, Znamenka, Nikolskaya ve Tverskaya'da kendine yer arıyordu. Fransızlar her yerde ev sahiplerini bulamayınca geldikleri kentin evlerine kendi evlerine yerleşir gibi dağılıyorlardı.